Ayrım 13.
Psikodrama insanları ruhsal yönden geliştirmek, tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilen bir psikolojik danışma psikoterapi yaklaşımıdır. Gerek fiziksel gerekse sosyal çevre, insanların duygularını ve davranışlarını etkileyen önemli birer faktör olarak kabul edilir. Örneğin psikodramada oyunculardan geçmiş yaşantılarını dramatize ederken o yaşantıların içinde oluştuğu fiziksel ve sosyal çevreyi hatırlamaları ve psikodrama sahnesinde ayrıntılı olarak canlandırmaları istenir. Dökmen 1988A ve 1989. Çünkü bu oyuncular, grup üyeleri geçmiş günlerde o ortamlarda o duyguları yaşamışlardır. Bugün psikodrama sahnesinde aynı ortamı, aynı dekoru hatırlayabildikleri ölçüde o günkü duygularını tekrar yaşayabilirler. Bu yüzden psikodrama sahnesinde dekorun tamamlanmasına önem verilir. Psikodramadaki bu görüş, insanların duyguları ve davranışlarıyla içinde yaşadıkları fiziksel ve sosyal ortam arasında sıkı bir bağ olduğu varsayımına dayanır. Bu bağın farkında olunması, insanların geçmiş yaşantılarındaki çatışmalarının çözümlenmesinde önemli bir dayanak oluşturur. Sosyometri kapsamında gerçekleştirdiğim bir araştırmada, iki grup üniversite öğrencisi ele alarak, bu grupların sosyal atomlarını, dipnot, bir insanın sosyal atomu demek, o insanı çeşitli açılardan etkileyen, dolayısıyla onun için önemli olan insanlar topluluğu demektir. Moreno 1960, Dökmen 1993A. Karşılaştırdım. Dökmen 1995. Birinci grup öğrenci ailelerinin yanında, ikinci grup ise yurtlarda kalarak öğrenimlerini sürdürüyordu. Bu araştırmanın bulgularından birisi şudur. Ailelerinin yanında kalan öğrenciler, annelerine ve babalarına nazaran arkadaşlarını daha yakın hissetmektedirler. Yurtlarda kalanlar ise tam tersine, arkadaşlarına nazaran anne ve babalarını daha yakın hissetmektedirler. Araştırma kapsamında yurtlarda kalan öğrencilerle yaptığım görüşmeler bu ilginç bulgunun nedenini açıklar niteliktedir. Yurtlarda kalan öğrencilerimiz bana özetle şunları söylediler. Ailemizin yanında kaldığımız zamanlarda çeşitli konularda, örneğin eve dönüş saatimiz ya da çalışmaya ayırdığımız zaman konusunda aramızda tartışma çıkıyor. Oysa yurtta kalınca bu tür tartışmalar olmuyor. Üstelik uzaktan muhabbet tatlı oluyor. Birbirimizi karşılıklı özlüyoruz. Gençlerin bu açıklaması, kanımca, içinde yaşanılan ortam ile kişiler arası iletişim çatışmaları arasındaki ilişkiyi çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Annelerinden ve babalarından uzakta yaşayan gençler, onları kendilerine yakın hissederken, anneleriyle ve babalarıyla aynı çatıyı paylaşanlar, onları kendilerine daha uzak hissetmektedirler. Sanırım bu sonuç, içinde yaşanılan sosyal ve fiziksel çevrenin kişiler arası iletişimleri ve çatışmaları etkilediğini göstermektedir. Mesajın niteliği. Şimdiye kadar bu bölümde kişiler arası iletişim çatışmalarına yol açabilecek nedenleri ele aldık. Bunların çoğunluğu çatışmalara taraf olan kişilerle doğrudan ilgiliydi. Örneğin onların algıları, kalıp düşünceleri, rolleri gibi. Kişiler arası çatışmalara bazen de kişilerin kendilerine ait özellikler değil, ürettikleri ve birbirlerine ilettikleri mesajlar yol açar. Bu mesajların niteliği, yani taşıdıkları anlam, çatışmanın kaynağını oluşturur. Kişiler, kendilerine ulaşan bir mesajın kapsamına karşı olduklarında, sırf bu yüzden mesajı gönderenle çatışmaya başlayabilirler. Örneğin karşımızdaki kişi, doğruluğundan emin olduğumuz bir bilgiden farklı bir bilgi ileri sürerse, onunla çatışabiliriz. Eğer karşımızdaki İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından 1942 yılında fethedildiğini, Christopher Columbus'un ise yeni dünyaya 1453'te ayak bastığını söylerse, aksini iddia edersiniz. Böylece başlayacak bir çatışmaya, kişisel özelliklerinizden ötürü değil, siz doğmadan önce ortaya konmuş bazı bilgilerden ötürü girersiniz. Şüphesiz ki çatışma üslubunuz, karşınızdakine göstereceğiniz tepkinin niteliği ve miktarı, sizin kişiliğinizle, bilişlerinizle ya da tarihe olan tutumunuzla ilgili olabilir. Ancak bütün bunların ötesinde, çatışmadaki payınızı başlatan öge, mesajın niteliğidir. Mesajın kapsamının yol açtığı çatışmalara, Harari'ye ait çatışma sınıflamasında kapsam çatışmaları adı verilmişti. Bu grubu oluşturan çatışmalar ise tümden reddetme, ön yargılı, yoğunluk çatışmalarıydı. Mesajların niteliğinden kaynaklanan bu çatışmalar giderek mesajın tartışılmadığı, kişilerin birbirlerine hedef aldığı, kişi ağırlıklı çatışmalara dönüşebilir. Bu durumdan kaçınmakta dilimizdeki elçiye zeval olmaz sözünde de vurgulandığı gibi mesaj ile mesajı getiren kişiyi birbirine karıştırmamakta yarar vardır. Üçüncü bölüm, empati. Bu bölümde empatinin tanımını, empati ile ilgili kavramları ve kuramsal açıklamaları ele almak istiyorum. Bunların yanı sıra önceki yıllarda ortaya koyduğum bir empati modelinden ve geliştirdiğim empati ölçeklerinden, Dökmen 1988A ve 1990 ve empatik davranışın niteliği ile ilgili olarak bu kitap kapsamında ilk defa ortaya koyacağım bir kuramsal açıklamadan söz edeceğim. Empati bugün psikiyatride ve psikolojide adından sıklıkla söz edilen önemli bir kavramdır. Gerek psikiyatride gerekse psikolojinin çeşitli dallarında, özellikle klinik ve sosyal psikolojide, gelişim, danışma, okul ve iletişim psikolojisi alanlarında empati ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış, bu konuda büyük bir bilgi birikimi ortaya çıkmıştır. Fakat yine de empati konusunda üzerinde uzlaşılamayan ya da yeterince aydınlanmamış noktalar bulunmaktadır. Elinizdeki kitapta empati ile ilgili tüm araştırmaları ve incelemeleri ayrıntılı olarak ele almak istemiyorum. Çünkü bu tür bir yaklaşım kitabın bütünlüğüne zarar verebilir. Kitabın özellikle bu bölümünde empati ile ilgili kavramlardan söz etmek ve incelenmesi gerektiğine inandığım empati ana baba, yetişkin, çocuk rolleri ilişkisini kuramsal olarak irdelemek, bu konudaki bazı görüşlerimi tartışma konusu yapmak istiyorum. Terapist danışman ile hasta danışan arasındaki empatik etkileşimi konu alan araştırmalar ve incelemeler ileride bir başka kitabın konusunu oluşturabilir. Aşağıda her türlü iletişim ortamında görülebilecek empatik davranışların niteliğini ve önemini ele alacağız. Empatinin tanımı ve tarihçesi. Empatinin tanımını ve tarihçesini birlikte ele almamızın nedeni, günümüzdeki empati tanımına zaman içindeki pek çok değişiklik sonucunda ulaşılmış olmasıdır. Bugün empatiyi özetle şöyle tanımlıyoruz. Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Basit gibi gözüken bu tanımın gerisinde pek çok kuramsal öge bulunmaktadır ve belki de bu yüzden söz konusu tanıma ulaşılması oldukça zaman almıştır. Bugün kullanmakta olduğumuz empati teriminin iki atası var. Bunlar Almanca'daki Einfühlung ve eski Yunanca'daki empatia terimleridir. Empatinin bu terimlerle ilişkisi ve psikoloji kapsamında geçirdiği aşamalar ek 12'de görülmektedir. Günümüzde empati denildiğine akla Carl Rogers ve onun konuya ilişkin çalışmaları gelir. Psikoterapi alanında empatik iletişim kurma becerisiyle ünlenmiş Rogers'ın adı ile empati kavramı adeta özdeş hale gelmiştir. Meslek yaşamı boyunca empatiyi çeşitli şekillerde tanımlamış olan Rogers'ın 70'li yıllarda ulaştığı empati anlayışı bugün çoğunluğun üzerinde uzlaştığı bir tanıma dönüşmüştür. Katı bir nitelik taşımayan söz konusu tanım genel çizgileriyle şöyledir. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olayları onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine empati adı verilir. Rogers 1970 ve 1983, çeviren Akkoyun. Yukarıdaki empati tanımı üç temel ögeden oluşmaktadır. Bir insanın karşısındaki bir kişi ile, özellikle bir terapistin danışmanın karşısındaki hasta danışan ile empati kurabilmesi için gerekli olan bu ögeleri şöyle sıralayabiliriz. A. Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. Başka bir söyleyişle, empati kurmak isteyen kişinin karşısındaki kişinin fenomenolojik alanına girmesi gereklidir. Fenomenolojik alan nedir? Psikolojideki fenomenolojik yaklaşıma göre her insanın bir fenomenolojik alanı vardır. Her insan gerek kendisini gerekse çevresini kendine özgü bir biçimde algılar. Bu algısal yaşantı özneldir, subjektiftir. Kişiye özgüdür. Yani her insan dünyaya kendine özgü bir bakış tarzıyla bakar. Eğer bir insanı anlamak istiyorsak, dünyaya onun bakış tarzıyla bakmalı, olayları onun gibi algılamaya ve yaşamaya çalışmalıyız. Bunu gerçekleştirmek için de empati kurmak istediğimiz kişinin rolüne girmeli, onun yerine geçerek adeta olaylara onun gözlüklerinin gerisinden bakmalıyız. İngilizce'de empatiyi ifade etmek için olaylara karşımızdaki kişinin ayakkabılarını giyerek bakmamız gerektiğini savunan bir deyiş vardır. Sanırım bu deyiş Kızılderili kültüründen kaynaklanıyor. Kültürlerde bulunan bu tür motifler, o kültürlerdeki insanların empati kurmaya en azından bir yatkınlık taşıdıkları anlamına gelebilir. Bir süre önce bir halk masalımızda empatik anlayışla ilgili ilginç bir motif bulunduğunu fark ettim. Aşağıda bir halk masalında empati, serçenin yürek çarpıntısını duymak başlığı altında bu motifi ele alacağım. Karşımızdaki kişinin rolüne girerek empati kurduğumuzda o kişinin rolünde kısa bir süre kalmalı, daha sonra bu rolden çıkarak kendi yerimize geçebilmeliyiz. Aksi halde empati kurmuş sayılmayız. Karşımızdaki ile özdeşim kurmak, ona benzemek veya ona sempati duymak empatiden farklı şeylerdir. Bu konuyu aşağıda empatinin sempatiden farklılığı başlığı altında tekrar değineceğim. Empati kurmaya çalıştığımız kişinin rolüne kısa bir süre için geçmeli, sanki o kişi imişçesine düşünmeye ve hissetmeye çalışmalıyız. B. Empati kurmuş sayılmamız için karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gereklidir. Karşımızdakinin yalnızca duygularını ya da yalnızca düşüncelerini anlamış olmak yeterli değildir. Empatiyi tanımlarken bu noktayı vurguladığımızda empatinin iki temel bileşeninden söz etmiş oluyoruz. Bunlar empatinin bilişsel ve duygusal bileşenleridir. Karşımızdakinin rolüne girerek onun ne düşündüğünü anlamamız bilişsel nitelikli bir etkinlik, bilişsel rol alma, bilişsel perspektif alma. Karşımızdakini hissettiklerinin aynısını hissetmemiz ise duygusal nitelikli bir etkinliktir. Duygusal rol alma, duygusal perspektif alma. Bilişsel rol alma, duygusal rol almanın ön şartı sayılabilir. Empatinin bileşenlerinin neler olduğu konusunda araştırmacılar arasında bazı görüş farklılıkları vardır. Örneğin Hoffman'a 1978 göre empatinin bilişsel, duygusal ve güdüsel, motivasyonel olmak üzere 3 bileşeni vardır. Bazı araştırmacılar empatinin bilişsel yönünü, bazıları ise duygusal yönünü vurgulamaktadırlar. Fakat çoğunluğun üzerinde uzlaştığı görüş, empatinin bilişsel ve duygusal bileşenlerden oluştuğu yolundadır. Turux ve Karkov 1967, Fesbach 1975, Iannotti 1975, Brems 1988, Dökmen 1988B, Pekukonis 1990, Poreski 1990. C. Empati tanımındaki son öge ise, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile, eğer anladığımızı ona ifade etmezsek, empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız. Araştırmacılar, insanların zihinlerinde kurdukları empatiyle, karşılarındaki kişiye ilettikleri empati arasında farklılık bulunduğunu belirtmektedirler. Iannotti 1975, Barrett-Lennard 1981, Jackson 1987. Bu farkın özellikle çocuklarda daha da belirgin olması söz konusudur. Borke'ye 1971 göre çocuklar karşılarındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlasalar bile bu durumu iletmekte başarılı olamayabilirler. Çocuklar gibi biz yetişkinler de zaman zaman karşımızdakinin duygularını ve düşüncelerini doğru anlasak bile uygun empatik tepki vermekte yani içimizdekini ifadede güçlük çekebiliriz. Örneğin bir dostumuz üzülmektedir. Kendimizi onun yerine koyup neler yaşamakta olduğunu anlarız. Onun duygularını içimizde hissederiz. Sıra bu durumu ona ifade etmeye geldiğinde ise hiçbir şey yokmuş gibi gülümseyerek takma kafanı diyebiliriz. Eğer böyle yaparsak yüzümüzdeki ifadeyle ve söylediğimiz sözle içimizdeki duygular arasında çelişki var demektir. Böyle yaptığımızda doğru empati kurmuş fakat bunu karşıdakine yeterince iletmemiş oluruz. Karşımızdaki insanlara empatik tepki vermenin başlıca iki yolu vardır. Yüzümüzü bedenimize kullanarak onu anladığımızı ifade etmek ve sözlü olarak onu anladığımızı ifade etmek. Empatik tepki vermenin en etkili yolu herhalde bu ikisini birlikte kullanmaktır. Bir sıkıntımız olduğunda bizimle konuşan kişi dostça bir gülümsemeyle kolumuza dokunup sıkıntımızı sözelleştirirse, örneğin son günlerde çok bunalmışsın derse rahatladığımızı hissedebiliriz. Bir halk masalında empati, serçenin yürek çarpıntısını duymak. İnsanların birbirleriyle, hatta bütün canlılarla empati kurmaları gerektiğini anlatan bir halk masalımızı aktarmak istiyorum. Göğsü kınalı bir serçe varmış. Gök gürlediği zamanlar tir tir titreyerek yere yatar, gök yıkılmasın diye de ayaklarını havaya kaldırırmış. Bir yandan da korkumdan 40 kantar yağım eriyor dermiş. Bir gün birisi demiş ki, sen kendin 5 dirhem gelmezsin. Nereden oluyor da 40 kantar yağın eriyor? Bunun üzerine serçe şöyle cevap vermiş. Herkesin kendine göre dirhemi, kantarı var. Siz ne anlarsınız? Boratav 1969. Yukarıdaki masalda verilmek istenen mesaj kanımca şudur. Her insanın, hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı, fenomenolojik alanı vardır. Dışarıdan baktığımızda bunu göremeyiz ve bu yüzden de onun bazı davranışlarına anlam veremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun gözüyle bakabilirsek, ancak bu durumda onun duygularını ve düşüncelerini anlamamız ve dolayısıyla da davranışlarına anlam vermemiz mümkün olur. Kanımca bu masal, insanların empati kurmaksızın birbirlerini anlayamayacaklarını vurgulayan, kültürümüze ait önemli bir motiftir. Günlük yaşamda birbirimizle ne ölçüde empati kurduğumuz şüphesiz ki tartışılabilir. Fakat yüzlerce yılda oluşmuş bir masalımız bize birbirimizle empati kurmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Empatinin sempatiden farklılığı. Günlük dilimizde sempati sözcüğünün sıklıkla kullanılıyor olmasına karşılık, empati henüz konuşma dilimize girmemiştir. Bu bölümde sempati ve empati kavramları arasındaki farklılığı dile getirmek istiyorum. Konuyla ilgili bilimsel yayınlarda sempati ve empati kavramları arasındaki farklılık vurgulanmaktadır. Grun ve Mendelsohn 1986, Vispe 1986, Bohart 1991. Ancak çeşitli yayınlarda sempati ve empati arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin yapılan tanımlar arasında tam olarak tutarlılık bulunmadığı kanısındayım. Burada söz konusu tanımların ortak yanlarını dikkate alarak günlük dilde bu iki kavramın nasıl ayırt edilmesi gerektiğini örnekler üzerinde açıklamaya çalışacağım. Eski Yunanca'daki sympatia teriminden İngilizce'ye sympathy olarak aktarılan terimin kelime anlamı birisiyle birlikte acı çekmektir. İlk olarak 18. yüzyılın ortalarında David Hume ve Adam Smith tarafından inceleme konusu yapılan sempati, içinde bulunduğumuz yüzyılda psikoloji kapsamında daha çok sosyal psikoloji alanında ele alınmıştır. Bugün psikoterapi, psikolojik danışma alanında sempati, özellikle empati kavramının yanlış anlaşılmasını önlemek amacıyla inceleme konusu yapılmaktadır. Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı çekeriz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Kendimizi sempati duyduğumuz kişinin yerine koymayız ve onu anlamamız şart değildir. Sempatide yandaş olmak esastır. Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri paylaşmamız gerekmez. Sadece onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışırız. Bir insanı anlamak başka şeydir, ona hak vermek başka şey. Empatide anlamak, sempatide ise anlamış olalım ya da olmayalım, karşımızdakine hak vermek söz konusudur. Bu açıklamayı örneklemeye çalışalım. Diyelim ki bir futbol takımını tutuyorsunuz. Aynı takımı tutan kişilere sempati duyarsınız. Takımınız kazandığında hep birlikte sevinirsiniz. Fakat bu kişilerin tuttuğunuz takımla ilgili neler hissettiklerini bilmeyebilirsiniz. Eğer bilseydiniz, bu kişilere sempati duymanın yanı sıra onlarla empati de kurmuş olurdunuz. Örneği biraz değiştirelim. Taraftarı olduğunuz takımın kalecisi bir penaltıyı kurtarırsa onunla birlikte sevinir, kurtaramazsa yine onunla birlikte üzülürsünüz. Fakat iki durumda da kaleciye sempati duymuş olursunuz. Fakat eğer penaltı atılmadan önceki saniyelerde sizin takımın olsun, rakip takımın olsun, kalecisinin neler hissettiğini hissedebilirseniz, ancak bu takdirde empati kurmuş olursunuz. Bir başka örnek. Diyelim ki bir ziyafettesiniz ve bir yakınınız yanında oturan kişinin üzerine yemek döktü. Eğer yakınınızın utandığını fark ederseniz bu empatidir. Eğer yakınınız yemeği döktü diye Onunla birlikte siz de utanırsanız sempati duymuş olursunuz. Yakınınızla birlikte utanmanızın nedeni onunla özdeşim içinde bulunmanız olabilir. Sempati duyduğumuz kişilerle özdeşim kurmuş olabiliriz. Empati kurduğumuz kişilerle ise özdeşim kurmamız gerekli değildir. Hatta özdeşim empatiyi zedeleyebilir. Bir üst bölümdeki masalı hatırlayacak olursak, dışarıdan bakan bir kişinin serçeye acıması sempati sayılır. Bu kişinin kendisini serçenin yerine koyup onun ne kadar korktuğunu fark etmesi ise empati kurmak demektir. Empati de anlamak önemlidir. Serçeye sempati duyduğunuz, ona acıdığınız zaman hala onun gök gürlediğinde niçin ayaklarını havaya kaldırdığını anlamamış olabilirsiniz. Fakat serçe ile empati kurmuşsanız, gök gürlediğinde ayaklarını niçin kaldırdığını anlamanız kolaylaşır. İnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı çekerler. Örneğin eşleri doğum sancısı çeken erkekler benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu tür sancılar bir sempati ifadesidir. Yüzyılımızın başlarında MacDougall 1908 bu duruma sempatik acı çekme adını vermişti. Bir psikolojik yardım ilişkisi söz konusu ise terapistin danışmanın karşısındaki hasta danışan ile empati kurması yeterlidir. Uzmanın karşısındaki kişiye sempati duyması psikolojik yardım ilişkisini zedeleyebilir. Ancak günlük yaşamda çevremizdeki insanlara hem sempati duymamızda hem de onlarla empati kurmamızda bir sakınca yoktur. Belki en fazla bizimle aynı duyguları paylaşan, bize sempati duyan yakınlarımızın zaman zaman da olsa bizimle empati kurmalarını, bizi anlamalarını bekleriz. Çevremizdekiler bize sempati duyduklarında bir gruba ait olduğumuzu, bizimle empati kurduklarında ise bizi anladıklarını hissederiz.